Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şu anda ara tatildeyiz. Dolayısıyla bugün de Eğitim Dünyası programında ara tatil nedir, ne değildir? Ara tatilin eğitimdeki avantajları, dezavantajları nedir? Öğrenci, öğretmen, veli ve ekonomi boyutlarıyla bu konuyu müzakere etmeye çalışacağım. Evet, biliyorsunuz çocuklarımız şu anda ara tatildeler. Bu ara tatili değerlendirirken özellikle OECD ülkelerinde okul takvimleri içerisinde ara tatiller nasıl bir uygulama yapılıyor, ne kadar bir süre tatil yapıyorlar, bunlara müzakerenin içerisinde paylaşacağım. Evet, biliyorsunuz Türkiye'de ara tatil 2019 yılından itibaren 2019 yılından itibaren Kasım ve Nisan ayları diye başlayan bir haftalık bir ara tatil var. Bir de yıllardır devam eden Ocak ayında 3. haftasına itibaren 2 haftalık bir ara tatil söz konusu. Peki OECD ülkelerinde buna benzer uygulamalar var mı? Tabii OECD ülkelerinde de çok sayıda OECD ülkesinde de yıl içerisinde 2 ile 4 kısa tatil dönemi bulunduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkelerde bu tatiller bir hafta, bazı ülkelerde ise 2 haftalık bloklar halinde uygulanabilmektedir. Bu yapı öğrencilerin dönem içi yoğunluğu dengelemesine ve öğretmenlerin planlama yapıp rahatlamasına imkan sağlamak açısından katkı sağladığı ifade ediliyor. Peki bu ara tatillerin avantaj ve dezavantajları nedir? Biraz önce ifade ettiğim gibi hem öğrenci boyutuyla hem öğretmen boyutuyla, veli boyutuyla ve işin ekonomisi boyutuyla dilimin döndüğü kadar paylaşmış olacağım. Öncelikle öğrenci boyutunda avantajları var mıdır? Nasıl bir avantaj sunuyor? Tabii ki çocuklarımızın, 20 milyona yaklaşan öğrencilerimizin dinlenmesi ve motivasyonlarının yenilenmesi açısından ara tatiller bir fırsat oluyor, olduğunu gözlemliyoruz. En çok tatillerden çocukların mutlu olduğunu görüyoruz. Yine kısa tekrarlarla öğrenmenin pekiştirilmesi ve dönem içi yılmanın azaltılması, tabii ki ara tatillerde her ne kadar ödev düşünülmese de öğretmenlerimiz tarafından, eğitimciler tarafından kısa ödevler veya beceri temelli uygulamalar veriliyor, etkinlikler veriliyor. Bu etkinlikleri yapan çocuklar için kendiliğinden yapılandırılmış bir tekrar olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla 2 ayda bir öğrendikleri bilgilerin beceriye dönüşmesi için eğer bunu fırsata dönüştürecek veliler olursa şüphesiz çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Çünkü kısa tekrarlarla öğrenmenin pekiştirilmesi ve dönem içi yılmanın azaltılması bu tatiller için bir fırsat oluyor. Yine çocuklar için, öğrenciler için avantajı nedir diye söyleyecek olursanız aklıma gelen bir husus daha var ki o da sosyal duygusal iyi oluşun güçlenmesi. Çünkü ara tatilde okulda akranlarıyla birlikte geçirdiği çok kıymetli vakitleri okul dışında da zaman zaman spor, sanat ve aile etkinliği yaparak çocuklarımızın iyi oluş halinin güçlendiğini ifade eden akademisyenler var veya çalışmalar mevcut. Peki avantajları bu iken riskleri var mıdır bu işin? Yani ara tatillerin dezavantajları var mıdır? Şüphesiz bu da tartışılıyor. Hem eğitimciler boyutuyla hem de veliler boyutuyla bir tartışma konusu. Dezavantaj olarak neler sıralanıyor? Şöyle baktığım zaman eğer ara tatiller çocuklar için plansız geçirilen bir uygulama olursa plansız geçirilen tatillerde bir ritim kaybı, daha önceki rutinleştirdiği uygulamaların kaybı, öğrenme kaybı ve bir de okul dönüşünde adaptasyon güçlüğü. Çünkü plansız geçirilen tatillerde çocukların hiçbir şey yapmadığı, sadece geç vakte kadar uyumadığı, geç yatıp sabah da geç vakte kadar uyuduğu, öğleye kadar uyuduğu, sonra kısa bir süre uyanık kaldığı ve bu uyanık kaldığı süreç içerisinde geçirdiği telefon ve tabletlere vakit, tabii çocuğun hoşuna giden bir vakit ama plansız geçirilen bir vakittir. Dolayısıyla bu okuldaki rutin alışkanlıkların kaybı demektir. Yani biz buna ritim kaybı diyoruz. Aynı zamanda öğrenme kaybı da söz konusu. Böyle bir rahatlığa alışmış bir çocuğun da okul dönüşünde adaptasyon güçlüğü yaşadığını gözlemliyoruz. Yine başka bir dezavantajı biraz önce kısmen ifade etmeye çalıştım ama daha net bir cümleyle kurmak istiyorum bunu. Ekran süresinin artması ve öğrenme rutininin bozulması ikinci dezavantaj olarak sıralanabilir. Üçüncüsü, tabii tatillerde, bu ara tatillerde ister istemez ekonomik durumu iyi olan ve kültür düzeyi yüksek olan aileler çocuklarını öyle veya böyle yine bazı spor sanat etkinliklerine gönderiyorlar. Dolayısıyla ara tatilde destek alan çocuklar ile destek alamayan öğrenciler arasında bir fırsat eşitsizliği olduğunu gözlemliyoruz. Bu arada açılıyor. Dolayısıyla öğrenci boyutuyla avantajları var. Evet, dinlenme ve motivasyon yenilenmesi açısından, yine çocukların sosyal duygusal iyi oluşun güçlenmesi açısından bir fayda olduğunu görüyoruz. Verilen ödevlerin kısa tekrara vesile olduğu için faydalı olduğunu söyleyebiliriz ama dezavantajı da eğer tatil plansız geçerse ciddi anlamda ritim kaybı ve okul dönüşünde adaptasyon güçlüğü. Yine tatiller iyi planlanamazsa ekran süresini arttığını ve öğrenme rutininin bozulduğunu söylemek mümkün. Özetleyecek olursak. Peki işin bir de öğretmen boyutu var ki öğretmen marifin en önemli ayağı, biliyorsunuz. Bununla ilgili çok konuştuk. Geçtiğimiz haftalarda da Nurettin Topçu üzerinden öğretmeni ele almıştık. Şimdi öğretmen boyutunda, işin asli unsuru olan öğretmen boyutunda, tabii öğretmen için bir nefes alma öncelikle ve tükenmişliğin azalmasına katkı sağlama ve motivasyonun yenilenmesi açısından tabii ki tatiller fayda sağlıyor. Bunu hemen söyleyebiliriz. Her ara tatilde öğretmenler kendilerine kısa bir plan yapabiliyorlar. Veya en azından o ilkokul, ortaokul, okul öncesi öğretmenler başta olmak üzere o yoğun ses ortamından biraz daha sessiz bir ortama çekiliyorlar. Çünkü artık çocuklarımız ciddi anlamda ses çıkarıyorlar ve okul ortamında, o sesli ortamda eğitim sürecini yönetmek bir ustalık istiyor. Ve buna artık her geçen günde tahammül de azaldığı için öğretmenin tükenmişliği çabucak artabiliyor. Onun için iki ayda bir verilen ara tatiller, bir haftalık tatiller veya Ocak ayında verilen blok iki haftalık tatiller bu anlamda öğretmene bir nefes alma imkanı, fırsatı sunduğunu hemen söyleyebiliriz. En önemli şey öğretmen boyutunda. Tabii Türkiye'de eğitimcilerimiz genellikle tatilleri bu anlamdan yaklaşıyorlar. Ama şu iki madde, söyleyeceğim madde hususiyet noktasında çok nadir öğretmen böyle bir planlama yapıyor. Ne planlaması? Yapmış olduğu dönemsel faaliyetler içerisinde elde ettiği verileri analiz eden ve bir sonraki dönem planlayan öğretmen. Peki var mıdır? İşte bu yok. Yani belki öğretmen boyutunda böyle bir faydası düşünülebilir ki yurt dışındaki araştırmalarımda bunu görüyorum. Yapılan makale taramalarımda eğitimciler, öğretmenler ara tatillerde evet kendilerini dinlendiriyorlar. Bununla birlikte dönem içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri bir analizini yapıp dönem planlaması yapıyorlar. Diğer boyutu, yeniden bir materyal düzenliyorlar sınıflarına uygun, soru havuzu geliştiriyorlar ve akademik hazırlık fırsatı yapabiliyorlar. İşte bu iki hususiyet Türkiye'de çok olmayan bir hususiyet olduğunu gözlemliyorum. Yani eğitimciler tamamen bu tatilleri, ara tatilleri kendileri için bir nefes alma ve tükenmişliklerini artan tükenmişliklerini azaltmaya dönük bir faaliyet yaptıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla kısaca dinlenme ve motivasyon yenilenmesi diyebiliriz. Ama yapılması gereken bir şey daha var ki o da dönemin değerlendirilmesi ve bir sonraki dönem planlanması. Yapıyor muyuz Türkiye'de? Bu Türkiye'de çok olduğunu görmüyorum. Yani özel okul boyutuyla, resmi okul boyutuyla maalesef yok. 2019 yılında başlayan bu bir haftalık tatillerde aslında öğretmenlere okul içerisinde bu iki aylık, ikişer aylık dönemlerde, yani 8 haftalık dönemlerde ölçme değerlendirme sonuçlarının analizi ve dönemin planlanması, bir sonraki dönem planlanmasıyla ilgili bir açıklama yapılırken bu hiçbir zaman uygulamaya geçemedi. Çünkü öğretmenler buna hep itiraz ettiler. Yine ara tatilde birinci dönemini, tatil öncesi dönemini değerlendiren öğretmen için bir sonraki döneme hazırlık yaparken yeniden materyal düzenleme, soru havuzu geliştirme, akademik hazırlık fırsatı imkanı olabilirdi. Bu da Türkiye'de maalesef söz konusu olamıyor. Ha, bunu yapan çok az da olsa kıymetli meslektaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Onların önünde eğiliyorum. O ayrı bir şey. Dezavantajları nedir? Riskleri nedir? Ara tatilin öğretmenler için evrak yüküyle dinlenme fırsatının azaltılması, yani biliyorsunuz örgün eğitim kurumlarında sadece eğitim faaliyeti devam ederken, öğrenme faaliyeti ve öğretme faaliyeti devam ederken bir dizi evrak faaliyetleri de var. Bunlar azalmış oluyor. Yine dezavantajı biraz önce kısmen ifade ettik. Kurumsal planlamanın net olmaması halinde tatilin verimsiz geçmesi. Yani öğretmenin tatilini kendi açısından planlıyor olması. Bunlar zaten yapılan durum. Yani şu anda Türkiye'de öğretmen boyutunda ara tatil, öğretmenin nefes alması ve tükenmişliğin azalmasına katkı sağlamak ve plansız bir durum bence. Çünkü kimse bu süreci planlayamıyor. Planlanması halinde de ciddi bir şekilde tepkiyle karşılaşıldığını görüyoruz. Bir de işin veli boyutu var. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, acaba velilere ne sağlıyor? Bir tatiller avantaj mıdır? Araştırmalar ne söylüyor veya akademik camia bu konuyla ilgili neler söylüyor? Avantajları deyince şu hemen akla gelebiliyor. Aile içi iletişim ve birlikte kaliteli zaman açısından fırsat oluşturması. Evet, aile içi iletişim ve birlikte kaliteli zaman açısından fırsat oluşturmasına geldiğimiz zaman, şimdi şöyle kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yine anne baba çalışıyorsa eğer, öğrenci tatildeyken anne baba işe gidiyorsa, çocuk evde yalnız kalıyorsa bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Yani aile içi iletişim ve birlikte zaman geçirme imkanı sunmuyor. Yani hiçbir tatil sunmuyor. Yani ne kısa süreli bir haftalık tatil ne de blok iki haftalık tatil bu imkanı sunmuyor. Ama evde anne babadan biri bu noktada müsaitse ve tatile giren çocuğa zaman ayırabiliyorsa, birlikte kaliteli zaman geçirebilme imkanları, fırsatları oluşabiliyorsa elbette bunun bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu anda gördüğüm, gözlemlediğim bu biraz ekonomik boyutuyla da ilgili. Yani ailenin ekonomik ve kültürel boyutuyla alakalı bir şey. Evet, kısmen de olsa görüyorum. Okullarımızda da görüyoruz veya çevreden de görüyoruz. Tatillerle bir tatil haftalarında çocuklarıyla birlikte, aileleriyle birlikte tatil beldelerine giden veya farklı planlar yapan veliler, anne babalar söz konusu tabii ki. Ancak bu ne kadar? Hani biraz önce yukarıda öğrenci boyutuyla saydım ya, ifade ettim ya, yani tatillerde fırsat eşitsizliği de artıyor, büyüyor. Çünkü ailesiyle birlikte zaman geçirebilen, farklı mekanlara, ülkelere, şehirlere gezmeye gidebilen, tatile gidebilen öğrenciler var. Bir de evde vakit geçiren, yine bir odada elinde tabletle vakit geçiren öğrenciler var. Bu yaklaşık 19-20 milyona yakın, milyonlarca öğrenci içerisinde acaba ailesiyle kaliteli zaman geçiren ve aile içi iletişimin artmasına neden olan böyle veli sayısı kaçtır derseniz, tabii elimde bir istatistik yok. Ama ben bunun %5'i geçeceğini düşünmüyorum. Yani benim acizane fikrim bu. Evet, yine avantajlar boyutunda araştırmalarda çocuğun ihtiyaçlarına göre bireysel destek ve etkinlik planlama imkanı. Bu da ailenin ekonomik ve kültürel özelliğiyle alakalı bir şey. Biliyorsunuz ara tatillerde, gerek bir haftalık veya blok iki haftalık tatillerde veya uzun yaz tatillerinde çocuğun ihtiyacına göre öğrenciyi, sini, çocuğunu bir takım kurslara, spor, sanat, kültürel kurslara gönderen veliler olduğu gibi gönderemeyen veliler de var. Dolayısıyla bireysel destek ve etkinlik planlama imkanı bazı aileler için bir avantaj iken, bazı aileler için böyle bir imkan olmadığı için bence dezavantaj olarak söyleyebilirim. O zaman bu avantajları söylerken dezavantajları da söyledik ama dezavantajları ve riskleri şöyle yine toparlayacak olursak eğer, çalışan veliler için çocuk bakım ihtiyacı doğuyor dolayısıyla ve ek bir maliyet oluşuyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tatilde akademik takip yapılmadığında öğrencinin çalışma disiplininin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü akademik takibi kim yapacak? Okuldan eve geçiyor. Evde ailenin çocuğun akademik, sosyal, duygusal gelişimini takip etmek zorunda. Bunu yapamadığın zaman da ister istemez bir rahatlama söz konusu oluyor. Bu da okul açıldığında öğrencinin okula motivasyon veya uyum güçlüğüne neden olduğunu hep gözlemliyoruz. Evet, öğretmen boyutuyla ele aldık, öğrenci boyutuyla ele aldık, veli boyutuyla ele aldık. Avantajları ve dezavantajları dilimizin döndüğü kadarıyla ifade ettik. İşin bir de ekonomi ve sosyal yaşam boyutu var. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ara tatiller, çalışan ailelerin izin planlaması, çocuk bakım hizmetleri, yerel etkinlik sektörleri ve turizm ile ilişkili olduğunu hemen söyleyebiliriz. Tatil dönemlerinde erişilebilir sosyal akademik programların sunulması tabii ki toplumsal maliyeti de elbette azaltmakla birlikte aynı zamanda ekonomik durumu iyi olan veliler için tatil bir masraf olmayabilir. Çocuk bakım hizmeti bir masraf olmayabilir. Bir maliyettir ama bu maliyeti kaldırabilecek güce sahiptir. Turizm sektörü bu tatillere bağlı olarak canlanıyor, gelişiyor. Bir gelir kaynağıdır turizm sektörü için. Elbette bu turizm sektörüyle birlikte seyahat ajantaları için, gezi firmaları için, turlar için bir avantaj. İşte müze yerleri, eğer Türkiye'de çok yaygın değil müze ziyaretleri maalesef. Ama bununla birlikte bir işin yine ekonomik boyutu ve sosyal yaşam boyutu açısından böyle bir durum var. Şimdi bu başlıklarda değerlendirme yaptık ya, şimdi çocuklarımız ara tatildeler. Öğrenciler için ara tatili verimli kullanım planından bahsetmek istiyorum. Evet, artıların eksilerini söyledik ama ara tatillerde kaçınılmaz. Öyle olunca bu kaçınılmazsa eğer bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimize ve kıymetli çocuklarımıza, sevgili çocuklar, kıymetli ailelerimiz, uyku düzenini yine ara tatillerde lütfen koruyun. Yani okul vakitlerine, düzenine yakın saatlerde yatın ve o saatlerde yine uyanın. Yani çok esnek bırakıp da daha sonra okul zamanı yaklaştığında üf sıkıldım ya okul keşke açılmasa biraz daha tatil uzasa gibi beklentiler içerisine girmemek için uyku düzenini korumak gerekiyor. Yine günde 20 ile 40 dakika arasında bir hafif tekrar yapmak, derslerin tekrarını yapmak, kıymetli eğitimcilerimiz tarafından verilen ödevler varsa veya beceri temelli çalışmalar varsa, uygulamalar varsa bunları yapmak, performans ödevlerini yapmak bence çok kıymetli. Bu bir hafif tekrara girecektir. Onun için okuma, okuduğunu anlama, problem çözme ve kısa konu tarama çalışmaları yaparak günlük tekrar çok değil. Kıymetli çocuklar, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 20 ile 40 dakika günlük çok bir şey değil. Okuduğunu anlama, problem çözme, kısa konu tekrarı yapma, tarama bence çok önemli. Kıymetli öğrencilerimiz, her güne küçük bir hedef koyun lütfen. Yani deyin ki bugün 10 soru çözeceğim, 10 sayfa okuyacağım, kısa bir tekrar yapacağım. Şu dersten kısa bir tekrar yapacağım diye hedef koymak sizi rahatlıktan kurtarır ve sizi mutlu eder, sıkıntıdan da kurtarır. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Yani ben sıkıldım demek. Geçtiğimiz günlerde bir sohbet ortamında sıkılmak iyi bir şey çocuklar. Yani sıkıldığınızı hissettiğinizde bilin ki yeni bir şeylerin arayışı içerisindesiniz. Eğer sıkıntınızı gidermek istiyorsanız size bir sinyal geliyor. Diyor ki sıkıldın, evet, yeni bir şey ara. Senin sıkıntını giderecek telefondan ve tabletten uzak başka bir şeyler düşünebilirsin. Yani inovatif düşüncen artar. Eğer telefon tableti kenara bırakmışsan ve bunun üzerine sıkıldım diyorsan, telefon tablete erişme imkanı yoksa lütfen ona kulak ver. O seni doğru yola götürecektir. Tabii yine tatilde ekran süresine sınır koyalım ve günlük fiziksel aktivitelere devam edelim. Yani yürüyüş, sportif faaliyetler, ısınma hareketleri vesaire kesinlikle yapalım. Okuma alışkanlığımızı destekleyici çalışmalar yapalım. Günlük işte bir takım dijital okumalar veya fiziksel okumalar yapalım veya sesli kitap dinlemeler yapalım kesinlikle ve bunun üzerine kafa yoralım. Eğer sınav grubu öğrencileriyseniz, yani 8. sınıf ve 12. sınıf, yani LGS ve YKS öğrencisiyseniz, kesinlikle bir haftanın 4-5 gününü iyi planlamalısınız. Yani hadi 1-2 gün kendinize tatil verin haftalık, ama planlı bir 4 gününüz muhakkak olmalı. Bir günde genel tekrarınız 5 gün, 7 gün içerisinde bir haftalık tatil, en az 5 gün bir tekrar çalışması, bol bol soru çözme çalışması olmalı. Nitekim ben bu hafta bir grup öğrencimizle Antalya'da bir otel ortamında, her yıl geleneksel olarak yaptığımız bir kamp yaptık. O kampta ister istemez okul ortamını devam ettirdik. Aynen vakit sergisinde olduğu gibi. Orada çocuklarımız soru çözdüler, kitap okudular, oyun oynadılar, etkinlik yaptılar, İngilizce çalışması yaptılar. Ve genel tekrar yaparak 2 haftalık blok tatilin bir haftasını en azından biz meşgul etmiş olduk. Bu çok kıymetli bir çalışma bence. Geleneksel olarak yapıyoruz bunu. Çünkü böyle bir durumda anne babaların bunu yapma imkanları maalesef yok. Biraz önce söylediğimiz başlıklar tabii ki kıymetli öğrencilerimiz için, geleceğimiz için önerilerimizdi. Yani bir tatil nasıl değerlendirilir? Tabii işin ikinci boyutu öğretmen boyutu. Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz ara tatili nasıl verimli kullanmalılar? İlki, 1-2 günü gerçek dinlenmeye ayırma. Yani kıymetli öğretmenlerimiz blok tatillerde, işte 2 haftalık tatilde veya yaz tatilinde veya 1 haftalık tatillerde, elbet haklısınız, kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var, motivasyonunuzu artırmaya ihtiyacınız var, artan tükenmişliğinizi azaltmaya ihtiyaç var. Elbette birkaç gün dinlenmeye zaman ayırmak gerekiyor, çünkü bu verimi artırır. Ama sürekli dinlenmek de sizler aynı öğrencide olduğu gibi biz yetişkinler için de sıkıcı. Yani anlamlı bir takım faaliyetler bulmamız gerekiyor. Onun için kıymetli meslektaşlarımıza önerim, bitirmiş olduğumuz, tamamlamış olduğumuz dönemde çocuklarımızda gördüğümüz bazı eksikleri belirleme ve onlar için ikinci dönem için kısa telafi planı oluşturma bence çok kıymetli. Dönüş haftası için kısa ölçme teknikler planlama, etkin ders akışı hazırlama, yani uyum, pekiştirme ve geri bildirim, risk grubu öğrenciler için takip listesi oluşturma ve rehberlikle koordinasyon, beşincisi materyal arşivleme ve sadeleştirme gibi çalışmalar yapmak suretiyle gerçekten bir eğitimci olduğumuzu göstermiş olmamız gerekiyor. Yani koskoca uzun bir tatilde sürekli eğitimden uzak, kitap okumadan uzak, araştırmadan uzak, düşünceden uzak, tefekkürden uzak ve bir dönemi, bir yılı değerlendirmeden uzak ve sonraki yıllara neler yapabileceğini planlamadan geçirilen tatil bence bir öğretmen için çok iyi bir tatil değil. Evet, dinlenmeye hakkımız var, yenilenmeye ihtiyacımız var, motivasyona ihtiyacımız var. Bu süreçte tatile, eş, dosta, ailemize kesinlikle zaman ayırabiliriz ama bu bir haftadır, 2 haftadır uzun tatiller için, kısa tatiller için de bu birkaç gündür. Sonrası için biz bir öğretmeniz, eğitimciyiz, kesinlikle dönemi değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın zorlandığı öğrenme çıktılarını belirlemek ve o öğrenme çıktılarını daha etkin nasıl anlatabilirim? Bir sonraki dönem eksik kalan konularla ilgili nasıl telafi planı yapabilirim? Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Materyalleri gözden geçirme, arşivleme, sadeleştirme ve işte yeni sunular hazırlama vesaire. Böyle yapılırsa bir öğretmen için çok verimli bir tatil kullanılmış olur. Evet, bu tatillerden sonra işte bir de okula dönüşü var bu işin, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani okula dönüş. Dedik ya biraz önce, çocuklar için bu konforlu bir tatilden sonra, yani rahata alışılmış bir tatilden sonra ister istemez okula dönüş olduğunda uyum problemi çıkıyor. Biz eğitimcilerin genellikle ifade ettiği cümle şu: kısa tatillerde, bir haftalık tatillerde ilk bir gün içerisinde çocuğun okul ortama tekrar uyum sağlaması. Yani sosyal duygusal uyumun hemen okul ortamına ilk gün öğretmen tatili nasıl geçtiğini sorar. Kısa bir tekrar yapar. İşte öğrencileri konuşturur. Düşük stres etkinlik yapar ama bir sonraki gün artık bir haftalık tatiller sonrası eğitim öğretim artık kaldığı yerden devam eder. Uzun yaz tatillerin dönüşünde de bunun süresi ilk 3 gündür. Yani ilk 3 gün çocuğun uzun süreli yaz tatilinden işte dönen bir çocuk için hemen bir günde uyum sağlaması mümkün olmuyor. Onun için bazen 3 gün bazen 1 hafta çocuğu okula uyum sağlatma. Sosyal duygusal uyum, kısa tekrar, düşük stres etkinlik birinci gün. İkinci gün kısa ölçme, yani hazır bulmuşluğu ölçme, neyi unutmuşlar, neler aklında kalmış, eksikleri belirleme, mini, onlara hedef koyma. Üçüncü günde eksiklere göre gruplama, pekiştirme ve geri bildirim yapmak suretiyle çocuklara bir an önce derse çekmek gerektiği ile ilgili ifade edebiliriz. Evet, OECD ülkelerinde yapılan uygulamalar ve literatür çalışmalarıyla birlikte şöyle bir özetlediğimde ara tatiller iyi planlandığında öğrencinin motivasyonunu artıran, öğretmenin planlama gücünü yükselten ve eğitim sürecini dengeleyen bir avantajdır. Ancak tatil döneminin plansız geçirilmesi, okul dönüş uyumunun ihmal edilmesi ve dezavantajlı gruplar için destek mekanizmalarının yetersiz kalması durumunda ara tatiller ciddi bir dezavantaja dönüşebilmektedir. Bu nedenle kurum düzeyinde ara tatil sürecinin planlanması ve paydaşların öğrenci, veli, öğretmen birlikte bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bununla burayı ifade edeyim. Tabii dinlenmek, boş vakit değerlendirmek çok kıymetli bir şey. Yani Françoise Gagne diye bir psikolog, aynı zamanda üstün zekalı çocuklarıyla ilgili ciddi araştırması olan Avustralya bir bilim insanı diyor ki boş zamanı değerlendirmek de bir zeka işidir diyor. Dolayısıyla burada bizi dinleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu zeka işidir. Yani boş zamanı değerlendirmek de bir zeka işidir. Çünkü boş zaman mı, boşa giden zaman mı? Yani burada beni dinleyen kıymetli gençler, sevgili gençler, hepimiz bazen şöyle diyoruz. Bugün çok yoruldum. Bugün çok yoruldum. Kafam çok dolu. Biraz boş vaktim olsun, şöyle dinleneyim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Boş vakit gerçekten boş mudur? Yoksa asıl boş olan şey boşa giden zaman mıdır? Olayın bir de bu boyutuna bakmak lazım. O zaman şöyle bir sorunun cevabını vermek gerekiyor. Dinlenmek nedir diye bir soru sormak gerekiyor. Ardından boş vakit nasıl değerlendirilmelidir? Ve bu konuda dini literatür bizlere neler söylüyor diye sorular sormak geçiyor içimden ve ben de bu soruları sesli bir şekilde dinlendirdim şimdi. Kıymetli gençler, bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, şunu biliyoruz ki para kaybolur, tekrar kazanma imkanı var. Telefon bozulur ama yenisini almak mümkün. Ama giden zaman geri gelmez. Onun için büyüklerimiz vakit nakittir demişlerdir, buyurmuşlardır. Onun için dinlenmek sadece uyumak değildir. Dinlenmek bedenin rahatlaması, zihnin sakinleşmesi, kalbin huzur bulması, yeniden enerji kazanmak demektir. Çünkü zıttı dinlenmeyen insan çabuk sinirlenir, aceleci olur, derslere odaklanamaz, ibadetlerinde isteksizleşme başlayabilir ve insanlara karşı tahammülsüz hale gelebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak uykuyu bize bir nimet olarak anlatıyor. Ve Nebe suresinde Cenab-ı Hak uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi de insan için sükunet zamanı yapmıştır Cenab-ı Hak. Yine Nebe suresinde geceyi sizin için bir örtü kıldık diyor. Demek ki dinlenme, sevgili gençler, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına verdiği rahmet ve ikramdır. Onun için dinlenmeyi önemsiyoruz. Ancak o dinlenme boşa geçen zaman olmamalı. Boşa geçen zaman olmamalı. Peki, evet, dinlenme bu kadar önemliyse nelerimizi dinlendireceğiz? Tabii ki zihnimizi dinlendireceğiz, kalbimizi dinlendireceğiz. Peki kalbimizi nasıl dinlendireceğiz? Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bazen beden yorgun değildir ama kalp yorgundur. Peki kalp yorulur mu? Elbette kalp şöyle yorulur, çünkü kalbin de dinlenmesi ancak Cenab-ı Hakk'ı zikretmekle, anmakla olduğunu hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Ra'd suresinde şöyle buyuruyor: kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikretmekle huzur bulur. İşte kalbin dinlenmesi de budur. Onun için bedenimiz yorulur, zihnimiz yorulur, kalbimiz de yorulur. Dolayısıyla bu üç vakitte bedenimizi, ruhumuzu, kalbimizi ve zihnimizi dinlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede baktığımızda dinlenme olayını bu boyut ele aldığımızda, o zaman boş vakit dediğimiz şey, insanın derslerinden veya sorumluluklarından, ev işlerinden, görevlerinden arta kalan zamandır boş vakit. Ama bu boş vakit, boşa giden vakit olmamalıdır. Boş vakit dediğimiz şey, insanın derslerinden, sorumluluklarından, ev işlerinden ve görevlerinden arta kalan zamandır. Ama bu zamanın boş olması gerekmez. Boş vakit insanı ya yükseltir ya da düşürür. Onun için Frances Ganya'nın bu sözüne katılıyorum. Boş vakit değerlendirme bir zeka işidir. Çünkü insan boş kalınca ya hayırlı işe yönelir ya da gereksiz şeylere dağılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük nimetten bahsediyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Buyuruyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez. Bir, sağlık. İki, boş vakit. Öyle olunca boş vakit de aslında bir nimettir. Sağlık en büyük nimettir. Kanuni Sultan Süleyman buyuruyor ki, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Dolayısıyla bu iki nimetin, sağlık ve boş geçen vaktin hesabı da şüphesiz vardır. Çünkü çok kıymetli nimet. Peki şöyle bir soru soralım. Boş vakti değerlendirmede temel ölçü ne olmalı? O da denge. Çünkü sürekli çalışmak, sürekli ibadet etmek, sürekli eğlenmek, İslam bunu emretmez. İslam dini sadece insana çalış, çalış, çalış, çalış demez. Sadece gün boyunca 24 saat ibadet et, ibadet, ibadet et de demez. Sadece gün boyunca veya yıl boyunca eğlen de demez. İslam bunu bir dengeye oturtmuştur. Çünkü o da İnşirah suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Bir işi bitirince hemen diğerine koyul. İnşirah suresi. Bence bu ayet-i kerimeyi çok önemsemek gerekiyor. Yani bütün ayet-i kerimeler şüphesiz çok önemli. Bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Yani bir işe baş. Yani boş kalma. Yani boş vakit insanı hayra götürmediğini ben bu ayet-i kerimden böyle anlıyorum. Bu ayet bize aslında hayatın boşluk kabul etmediğini anlatıyor. Bir iş biter ama bir başka hayırlı işe yönelmek gerekir. Boş kaldığın zaman ok yaydan çıkar kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bizi dinleyen kıymetli evlatlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki, söz ağızdan çıkıncaya kadar senin esirindir. Çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Evet, söz ağızdan çıkıncaya kadar senin esirindir. Çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Onun için şöyle düşünelim bunu, bu kıymetli sözü. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, zaman elindeyken sen onu yönetirsin. Ama zaman geçince sen onun pişmanlığını yaşarsın. Bu kıymetli sözden ben de böyle bir çıkarımda bulundum. Yani zaman bizim elimizde, bizim esirimiz. Onu biz iyi yönetebiliriz. Ama zamanı geçirdiğimizde artık onun pişmanlığını yaşarız. Yine bir okçu oku gerer, ok yaydan çıktı mı geri dönmez. İşte zaman da böyledir. Yani bir okçu oku girip oku fırlattığında okun geri dönmesi mümkün mü? Veya bir askerin tetiğe bastığında içindeki kurşunun geri dönmesi mümkün mü? O tetiğe bastığın an fırlar. Yay da fırlar. İşte zaman da böyle elimizden kaçıverir. Böyle fırlayabilir. Boş, yeter ki boş bırakmaya gelmez. Boş bıraktığın an kaçar gider. İşte zaman da böyle. Kıymetli dinleyicilerim, işte şu an ara tatil olan çocuklarımız için kıymetli bir zaman var. Bu zaman ellerinde, bunu çok iyi değerlendirirlerse hayallerini gerçekleştirmeye her geçen gün yaklaşırlar. İşte boş geçen zaman mı, boşa geçen zaman mı? Onun için sevgili gençlerimiz, zamanınızı lütfen çok iyi değerlendiriniz. Bol bol kitap okuyunuz. En güzel kitapları okuyunuz ama Kur'an-ı Kerim okuyunuz, mealini okumaya çalışınız. Hadis-i Şerif okuyunuz ve mealini, Hadis-i Şerif'in anlamına çalışınız. Sevdiğiniz kitapları okuyunuz. Güzel filmler izleyiniz ama yeter ki vaktinizi değerlendiriniz. Evet, boş vakitte eğlenmek de güzeldir şüphesiz ama ölçüsüzlük herkese zarar. Her şeyin ölçüsüzlüğü zarar. Ruha zarar, bedene zarar, zihne zarar. Onun için dinimizde eğlenme şüphesiz var. Ama ölçüsüzlük kesinlikle doğru değil. Oyun oynamak kesinlikle önemli ama oyunun esiri olmamak gerekir. Telefon tabii ki kullanılabilir ama telefonu içindeki hayatı unutturmamalı. Yani kullandığınız telefon, izlediğiniz televizyon, elinizdeki tablet içinizdeki hayatı, yakın çevrenizi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı unutturmamalı. Yani hayatı yutmamalıdır. Yine eğlence olur. Elimizde tablet, telefon da olabilir ama bu durum ibadet ve sorumluluklarımızdan alıkoymamalı. Dolayısıyla boş vakitler insana nefes aldırır, evet, ama insanı asla dağıtmamalıdır. Onun için boş vakitlerimiz, boşa geçen vakitlerimiz olmamalı kıymetli gençlerimiz. Bir genç bilge bir zatın yanına gelir. "Hocam çok stresliyim, dinlenemiyorum." Bilge insan ona bir bardak su verir, "Bunu tut." Genç tutar, bilge sorar. "Bu ağır mı?" Genç, "Hayır." Bilge devam eder. "Peki bunu bir saat tutsan, bir bardak suyu bir saat elinde tutsan, böyle kolunu uzatmışsın tutsan ne olur?" Genç soruyor, "Kolum ağrır." Bilge der ki, "Sıkıntılar su bardağı gibidir. Az düşünürsen taşırsın, çok düşünürsen altında ezilirsin." İşte buradan, bu hikayeden çıkaracağımız ders de şudur ki bazen dinlenmek sadece uyumak değil, yükleri Cenab-ı Hakk'a havale etmektir diye mesaj var burada Mevlana'dan. Evet, Mevlana Hazretleri diyor ki, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bunu boş vakte uyarlayacak olursak, eğer ben hedefli olan bir gencim diyorsan, boş vakitlerin de hedeflerine uygun olmalı. Boş vakitlerini çok iyi değerlendirmiş olmalısın. Başarılı olmak istiyorum, şurayı şurayı şurayı kazanmak istiyorum, benim hayallerim var diyorsan, oyuna dalmak, elinde telefonla, tabletle vakit geçirmek kesinlikle doğru olmaz. İyi bir insan olmak istiyorum diyorsan, zengin insan olmak istiyorum diyorsan, elindeki tabletle, telefonla vakit geçirmen doğru olmaz. Oyuna dalman doğru olmaz. İyi bir insan olmak istiyorum diyorsan, kalbi kirleten şeylerle vakit geçirmek doğru olmaz. Onun için boş vakitte yapılacak güzel şeylerle bugünkü programı tamamlamak istiyorum. Bir, boş vakitlerimizde yine Cenab-ı Hakk'ın emrettiği namazı dosdoğru vakitli bir şekilde diğer zamanlarda kıldığımız gibi kılmaya devam etmek. Günde 5-10 dakika da olsa Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, kitap okumak, spor, yürüyüş yapmak, aileyle vakit geçirmek, bir beceri öğrenmek, bir dil, bir bilgisayar, ezber vesaire vesaire, neye yatkınsanız onunla vakit geçirmek, bir hobi edinmek. Çünkü geçirilen boş vakit, boş vakit boşa giden vakittir ama boş vakitler aynı zamanda geleceğinizi inşa ettiğiniz zamanlardır. Dolayısıyla tercih sizin. Boş vakitleriniz boşa geçen vakitler mi olacak? Yoksa boş vakitleriniz geleceğinizi inşa ettiğiniz zamanlar mı olacak? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor As suresinde. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Öyle olunca kıymetli gençler, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, demek ki zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Onun için zamanını değerlendiren genç imanını güçlendirir, güzel işler, güzel ameller yapar, doğru yolda, sırat-ı müstakimde yürür ve sabırlı olur. Evet, bugün ara tatilleri değerlendirdik ve ara tatiller bizler için, eğitimciler için, öğrenciler için, öğretmenler için, yetişkinler için bir dinlenme imkanı sunuyor. Dolayısıyla dinlenmenin dini boyutuyla da dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Şununla bitirmek istiyorum. Ya Rabbi, gençliğimizi hayırlı işler için kullanmayı bizlere nasip eyle. Boş vakitlerimizi bereketlendir. Kalbimize huzur, zihnimize ferahlık ver. Bizi ekranın ve tembelliğin esiri değil, hedeflerinin sahibi eyle. Amin diyerek bugünkü Eğitim Dünyası programını tamamlıyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz efendim.